Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Profesör Doktor İsmail Kara'nın geçen hafta giriş kısmını yayınlayıp bu hafta devamını yayınlayacağımızı duyurduğumuz ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ettiği "Kanaat Nereye Defnedildi?" başlıklı İslam Dünyasında Ahlak konulu sohbetinin ikinci kısmını dinleyeceğiz. İsmail Hoca'nın kelimeler ve kavramlar üzerinde dururken bunlardaki değişimin imanda değişimlere yol açtığına da işaret etmesi hayli istifade edebileceğimiz bir bakış açısı. Kelimeler ve kavramlar üzerinde hassasiyetle duran bir program olarak İsmail Kara'nın verdiği bilgileri önemsiyoruz. Şimdi dinleyelim bakalım bize neler anlatıyor.
Şimdi arkadaşlar, dedik ki bir ilimde, bir fikir içinde değişmeleri, farklılaşmaları, kırılmaları, başkalaşmaları takip edebilmek için kavramların tariflerine bakacağız, terimlerin. Bir de hiyerarşilerine bakacağız. Arkadaşlar, size çok iyi bildiğiniz örneklerden bahsedeceğim. Arkadaşlar, ben 1969 yılında İstanbul'a geldim. Çoğunuz için milattan çok önce sayılır. Ondan önce 1,5 sene Rize'de okudum. 67 Ekim'inde Rize İmam Hatip, yeni açılan Rize İmam Hatip'in ilk talebelerinden biriyim. Numaram 32. Köyden geldim Rize'ye. Bizim Rize'deki köyümüz sahilden 40 kilometre içeride. Dağ köyü sayılmaz. Fakat şehire ben 8 yaşında bir inmiştim ama ne olduğunu farkına varmadım. 12 yaşında indim ve gözlerimin çok açık olduğunu düşünüyordum. Sonradan Karadeniz'in saflığını fark edecektim tabii. Çünkü köyde bana açık gözlü falan derlerdi. Ben de bunu benimsemiştim yani, bu açık. Sonradan anladım ki bu yani pek matah bir şey de değil ayrıca. Açık gözlü olduğum da şüpheli. Açık gözlü olsam buralara ne işim var yani? Toki müteahhit. Rize'ye geldim. Şaşırdığım şeylerden biri şudur. Neredeyse bütün mağazalarda 2-3 tane tabela neredeyse değişmez bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bunlardan biri, kanaat tükenmez bir hazinedir. İkincisi, el-rizku alallah. Bazıların altında işte rızık Allah'tandır ifadesi de var. Üçüncüsü arkadaşlar, Allah'ın dediği olur. Siz muhtemelen bunları hiç görmediniz. Ben şimdi saf bir Karadenizli olarak kimseye de sormuyorum açık gözlüğe halel gelmesin diye. Diyorum ki ya bunlar ticaret yapıyor. Kardeşim bunlar tüccar. Bir kısmını tanıyorum ayrıca yani. Paraya böyle sarılan cinsler. Arkasında kanaat tükenmez bir hazinedir. Al. El rizku alallah. Biraz Arapça öğrenmeye de başladım. Allah'ın dediği olur. 69 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'daki mağazalar da öyle. Ben bunu biraz Rize'nin şartlarına vermiştim. Yani Rize'dekiler hala eski zamanlar, milattan önceki zamanların esnafı herhalde bunlar. Hem para kesiyorlar hem de arkalarında bu tabelalar duruyor. 69 yılında İstanbul'daki neredeyse bütün dükkanlar ve mağazalarda ya mağazanın girişinde veya yan cephesinde veya varsa eğer idare bürosunun arkasında, kenarında, köşesinde bu tablolar vardı. Bununla anlatmak istediğim şey aslında kanaat kavramının ortadan kalkması problemiyle alakalı bir şey arkadaşlar. Şimdi sorum şu, kanaat aktif bir ahlak anlayışının terimi olmaya mı daha uygundur? Pasif bir ahlak anlayışının terimi olmaya mı daha uygundur? Pasif değil mi? Peki arkadaşlar, böyle dediğiniz zaman kanaat kavramının, kanaat düşüncesinin, kanaatkar yaşantının, kanaatla halelenmiş bir toplumsal yapının ciddi bir şekilde değiştiğine ve dönüştüğüne ve hatta Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin, efendim, İslam tarihinin ortaya koyduğu kanaatten uzaklaştığını da söylemiş oluyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, bakınız, bugün finans kurumlarının birine girdiğiniz zaman kanaat tükenmez bir hazinedir tabelasıyla karşılaşırsanız durum ne olacak? Olabilir mi böyle bir şey? Kanaat tükenmez bir hazinedir. Bir hadis-i şerif bildiğiniz üzere. Arkadaşlar kanaat tükenmez bir hazinedir. Bizim hayatımızdan çekilmiştir. Zaman zaman hatırladığımız oluyor. Yetinmek lazım. Rıza göstermek lazım falan. Rıza hayatımızdan çekilmiş vaziyettedir. Bu bir rıza lokmasıdır. Yiyemezsin demedim mi? Bu ilahi dinlemek hoş. Hele birinci sınıf bir adam söylüyorsa çok daha hoş. Rıza lokması Müslümanların hayatından büyük ölçüde çekilmiştir. Arkadaşlar çok önemli bir ahlak terimi olduğunda şüpheniz yok değil mi kanaatim? Biraz önce dedik ki kelime durabilir fakat içeriği değişir, zaafa uğrar, erir. Arkadaşlar kanaat terimini, kavramını aslında ahlak terimi olmaktan akaid kelam alanına doğru iterseniz doğrudan doğruya Yüce Allah'a imanla alakalı bir kavram olduğunu göreceksiniz. Öyle değil mi? Doğrudan doğruya imanla, yani iman esaslarının da en üst düzeyiyle alakalı bir kavram. Ahlak ilminin birinci sıradaki bir kavramı. Aynı zamanda itikadi olarak birinci sıradaki iman esasıyla ilgili olan bir kavram arkadaşlar. Müminlerin hayatında aşağıya doğru iniyor. Hadi edeben hayatlarından çekiliyor demeyelim. Muhtemelen işin önemini görüyorsunuzdur. Fakat arkadaşlar bu çok büyük ve önemli bir değişmedir. Çok büyük ama. Bu aynı zamanda İslam anlayışının çok ciddi bir değişime uğradığı manasına geliyor. Sadece ahlak anlayışının değil, din anlayışının da önemli bir değişikliğe uğradığı manasına geliyor. Problemli bir alan diye biraz önce bahsetmiştim. Size şunu sormak isterim. Bu kaynaklara dönüş, Kur'an İslamı, Kur'an ve sünnet vurgulu din anlayışını öne çıkaran metinlerde veya anlatımlarda kanaat çok önemli bir yer tutuyor mu dersiniz? Kanaat diye çok önemli bir problem var mı? Peki bu kanaat Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yok mu arkadaşlar? Peki, yani kaynaklar üzerinden yapılan vurgulara dikkat edersek, bizim dikkatimizi sürekli olarak İslam tarihine, İslami ilimlere değil, Kur'an-ı Kerim'e ve hadislere çekiyor, değil mi? Aslında hadislere pek çekmiyor ya. Edeben, onu da söyleyelim, Kur'an-ı Kerim'e çekiyor. Kanaat yok arkadaşlar. Rıza yok. Hatta bunların bir kısmı rıza kelimesini muhtemelen ağzına da almaz. Tasavvufu çağrıştırır diye belki. Benzer veya aynı durum tevekkül için de geçerlidir arkadaşlar. Yani çok bildiğiniz ve birinci sırada olduğundan şüphe etmeyeceğiniz kavramlar bunlar. Tevekkül kavramı. Tevekkül ne demek? Arkadaşlar tevekkül nedir dediğiniz zaman veya kitaplara baktığınız zaman karşınıza çıkacak olan tarif 3 aşağı 5 yukarı elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak. Değil mi? Bu tarifte anlaşabilir miyiz? 3 aşağı 5 yukarı. Arkadaşlar bu tevekkülü ifade eder mi? Hiç düşündünüz mü? Yani elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra geride neyi bırakıyorsun? Yani? Daha doğrusu bırakmasan ne olur? Bırakmayıp da ne yapacak? Ha, neticelerine katlanırsın belki. Yani neticeleri. Arkadaşlar bu tarif yanlış değil. Bu tarif yalnız çok ciddi bir eksiklik taşıyor. Yani bu tarif aslında tevekkülün en dar tarifi olabilir. Ve tabii modern dönemde yükselişe geçen bir şekilde Efendimizin bir hadisi şerifine de dayanıyor. Zaten biraz ilahiyat fakültesi tahsili görmüş, İmam Hatip'ten geçmiş arkadaşlar hemen işte Efendimizin deveni bağla, ondan sonra tevekkül et hadisi şeriflerini hatırlıyorlar ve bize de hatırlatıyorlar. Bu doğru arkadaşlar. Fakat size şunu sormak isterim. Kur'an-ı Kerim'deki tevekkül anlayışını bunun içine sığdırabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de hiç şartlı tevekkül var mı? Tevekkül ayetlerini hatırlayın. Mutlak tevekkül, yani Kur'an-ı Kerim'de mukayyet tevekkül var mı bilmiyorum. Modern dönemde olan şey tevekkül sadece bu oluyor. Problem burada. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, yani Kur'an-ı Kerim'de iddialı konuşmayalım, ben konuşmayayım. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de benim bilebildiğim kadarıyla mukayyet tevekkül yok. Mutlak tevekkül var. Esbaba tevessül edersin, etmezsin. Etmiyorum kardeşim, ben esbaba tevessül etmiyorum. Tevekkül hakkım yok mu? Engin tevekkül denizlerinde yüzemez miyim? Hiçbir sebebe tevessül etmiyorum. Hiç hoşunuza gitmiyor değil mi? Gerçi ben biraz yani sesimi yükselttiğim için belki etkileniyorsunuz ama fikren böyle bir tevekkülle sıcaklığımız var mı? Yok değil mi? Yani esbaba tevessül ederek tevekkül yanlış değil. Fakat tevekkülü buna indirgemek yanlış. Tevekkülün bu bir parçası. Ben şey örneğini veririm. Hazreti Peygamber hicrete çıkacağı zaman bildiğiniz üzere Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıyor. Buyuruyorlar ki biz bu akşam yola çıkıyoruz. Sen bu yatakta yatacaksın. Yatak arkadaşlar ölümün gelebileceği bir yatak. Fakat peygamber yatağı. Hazreti Ali Efendimiz diyorlar ki ya Resulullah müsaade buyurun ben gideyim kılıcımı alayım. Öyle mi yapayım? Sebebe esbaba tevessül edeceğiz ya veya deveni bağla ondan sonra tevekkül et buyuran Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e bunun dışında işte devesini bağlamakla alakalı bir şey söylediğini bilmiyoruz. Arkadaşlar Hazreti Ali Efendimiz o yatağa nasıl yatıyor? Yani bunu biraz tahayyül etmemiz gerekmez mi? Biz daha çok şeyi düşünürüz haklı olarak. Yani Efendimiz'den gelen emir zaten tartışma dışıdır. Ala resi ve lain dedi ve yaptı. Bu doğru tabii. Tevekkül bahsinden bahsediyoruz. Bugün bizim anladığımız ilahiyat eğitimi almış olma bahtiyarlığına sahip insanlar olarak bu tevekkül anlayışına paralel yakın bir tevekkül anlayışı mı? Yoksa burada hem kavramın ve terimin içeriği, tarifi hem de hiyerarşisi, sıradaki yapısı değişmiş, çok çok değişmiş bir halde. Arkadaşlar tevekkül kavramı da birinci sırada bir kavram değil mi? Belki kanaatten daha kuvvetli bir ahlak terimi. Aynı şekilde bunu yine akaid kelam tarafına doğru çekmeye başladığımız zaman bu da Allah'a imanla alakalı bir terim hiç şüphesiz. Peki buradaki ciddi değişmeler ve aşağıya doğru inmeler İslam ahlak anlayışında hatta ve hatta din anlayışında önemli bir değişme, bozulma kelimesini kullanmıyorum. Değişmeyle idare edelim şimdilik. Önemli bir değişme olarak bunu görür müsünüz? Görürseniz eğer İslam ahlak anlayışını ve dolayısıyla bu ahlak anlayışına göre kurulmuş olan İslam ahlak düşüncesinin Müslümanca yaşama biçimini gündelik hayatın, insanlar arası münasebetlerin aynı şekilde çok ciddi bir değişikliğe uğradığını düşünmemiz gerekir mi? Soru bu. Arkadaşlar size bazı metinler okuyacağım. Bu metinleri aslında bu konuştuğumuz problemleri biraz daha anlamak için okuyacağım. Yani belki yüzüme karşı söylemezsiniz ama arkamdan Bozca biraz yani acaba kitabın dışından mı konuşuyor dersiniz, dedikodumu yaparsınız, sizi günaha sokmayayım diye. Şimdi size kitaptan bazı paragraflar okuyacağım. Tabii bunlar üzerinde de konuşacağız. İsterseniz bu pasif ahlak, aktif ahlak örneği üzerinden Akif'ten bir şiir okuyarak başlayalım. Bir şiir parçası. Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, kelimelere dikkat ediniz. Bunun sıradaki önemli kelime hangisi? Uyku, harika. Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, silkin de muhitindeki zulmetleri yak yık. Silkin kelimesi önemli. Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet. Burada anahtar kelime hangisi? Zillet ve illet. Bir de külleti katmak lazım. İllet, küllet, zillet. Dervişlerin başından eksik olmazmış. Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet. Ey derdi cehalet! Sana düşmekle bu millet bir hale getirdin ki ne din kaldı, ne namus. Ey sine-i İslam'a çöken kapkara kabus. Ey hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Bakın iş geldi. Düşmanları üstün çıkaran el problemine dayandı. Akif'ten bir metin okuyacağım size. Sabırla alakalı arkadaşlar. Sabır birinci sırada bir terim midir? Bir, iki, üç ahlak terimi olarak. Yanlış anladığımız hakayıktan biri de sabırdır. Akif konuşuyor, merhum. Büyük bir ahlakçıdır arkadaşlar. Fakat bu modern ahlak anlayışını Türkiye'de inşa edenlerden biridir. Büyük bir ahlakçıdır yani. Bunda şüphe yok. Yanlış anladığımız hakayıktan biri de sabır. Biz zannediyoruz ki sabır mezellete tahammüldür. Halbuki sabır katlanmak değil, şedaide hayata göğüs germektir. Yani şedaide hayat, hayatın zorlukları. Bakın sabır katlanmak değil. Sabır katlanmak değil mi arkadaşım? Başımıza gelen musibete katlanmayacak mıyız? Belaya katlanmayacak mıyız? Sabır değil mi bu? Ama sabır aynı zamanda katlanmak değil mi? Hiç şüphesiz şedaide hayata göğüs germek. Tamam. Ama aynı zamanda sabır katlanmak demek yani. Bütün olumsuzluklara katlanmak. Benimsemek ayrı bir şey. İçine sindirmek ayrı bir şey. Ama sabır katlanmak demek. Hatta bizim aklımıza ilk gelen katlanmaktır. Bakın şimdi. Akif merhum kendi döneminin problemleri ve hissiyatı içerisinde sabırın katlanmak kısmını olabildiğince daraltıyor. Niçin? Katlanmaya kalktığınız zaman gavur çizmesine de katlanacak olabilirsiniz. Sömürgeciliğe katlanacak olabilirsiniz falan filan. Bu tarafı kapatıyor. Fakat arkadaşlar bu tarafı kapatıyor tamam. Sebebini de biliyoruz. Ama bu sabır dediğimiz kavramda ve anlayışta çok önemli bir daralma manasına gelmiyor mu? Devam ediyoruz. İyi ama sabır nedir? Heyhat! Biz Müslümanlar sabır kelime-i kutsiyesinin medlulüne sahip olmak şöyle dursun. Vakıf bile değiliz. Evet, sabır lafzı anıldığı gibi zihnimizi meskenete, mezellete yakın bir mefhum kaplar. Bakınız hangi kısımlarını öne çıkarıyor. Mezellete ve meskenete katlanmak. Bunu reddediyor. Neye katlanmak? Her şeye katlanmak. Daha doğrusu katlanılmayacak şeylere, mesela zelil olmaya, hakaret görmeye, dövülmeye, söğülmeye, hülasa şerefi insaniyetimizi lekeleyecek musibetlerin hepsine. Aman ya Rabbi, Kur'an ne söylüyor, biz ne anlıyoruz? Kur'an ne söylüyor, biz ne anlıyoruz? Sabır katlanmak değil, göğüs germek demektir. Tekrar ediyorum. sabırın katlanmak kısmını neredeyse lügatlerde yasaklayacak. Halbuki sabır bildiğiniz gibi yani iyi şeyleri yapmak konusunda tahammül, bu da sabır. Ama belaya, musibete, felakete her neyse ya, her ne kötü şey varsa bunlar da Allah'tan gelmiş bilerek bunlarla katlanmak değil mi? Kur'an-ı Kerim'de sabredenlerden kastedilen aynı zamanda bu değil mi? Efendim? Bunu devam ettirmiyor. Tevekkülün manayı hakikisi meşru bir gayeye, meşru bir maksada doğru yürürken hiç fütur getirmemek, tevfik-i ilahinin tecellisinden emin olarak muttasıl ilerlemektir. Görülüyor ki tevekkül ile atalet iki zıt şeydir. Arkadaşlar bakınız buradaki tevekkülü de aynı şekilde döneminin şartlarında sebeplerini anlayabileceğimiz tarzda aslında çok ciddi bir tarzda tevekkülün tanımını değiştiriyor. Meşru bir gayeye, meşru bir maksada doğru yürürken hiç fütur getirmemek ve tevfik-i ilahinin tecellisinden emin olarak muttasıl ilerlemektir. Tevekkül tanımı bu. Arkadaşlar, bugün ahlak anlayışı itibariyle kıyamet, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi sizin kafanızda yarın, yani günlük yaşantınızda, tasavvur dünyanızda kıyameti yarın olarak mı yaşıyorsunuz? Yani yarın kıyamet kopacak. Oradaki yarın ayrıca hemen bir an sonra demek muhtemelen. Şimdi size bazı metinler okuyacağım. Bu çerçevede bu metinleri bakalım nasıl değerlendireceksiniz. Ne me lazım benim dünya? Burada kalacak değiliz ki. Bugün yarın kıyamet kopacak diyorlar. Önemli bir alim Ayasofya Camii'nde konuşuyor arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet yıllarında Manastırlı İsmail Hakkı. Ne me lazım benim dünya? Burada kalacak değiliz ki. Bugün yarın kıyamet kopacak diyorlar. Öyle laflar dolaşıyormuş dışarıda. Bunlar alel ekser uydurma şeyler. Kıyameti bütün ümmetin gözleri önüne getirmek düşmanlıktır. Terakkiye mani olmak. Şimdi arkadaşlar bakınız burada, bunu da devamını okumayın. Burada konuşan tekrar diyorum, önemli bir alim, Ulum-i İslamiye vakıf biri, Ayasofya vaizliği yapıyor. Yani Osmanlı topraklarının en büyük vaizi demek, Ayasofya vaizi. Halkın arasında dolaşan bu ifadelere karşı kıyameti insanlardan uzaklaştırıyor. Niçin bunu yapıyor arkadaşlar? Çünkü kıyameti yakın tuttuğunuz zaman bu beklediği aktivite, aktif ahlak anlayışı haleldar olacak. Dolayısıyla kıyameti Ayasofya kürsüsünü titreterek insanların hafızasından bir şekilde uzaklaştırıyor. Vaizler ile şeyhler salikan-ı rahi hakikat, hakikat yolunda salik olan müritler veya şeyhler halkın itikadına bir durgunluk getirip hayatı dünyadan Müslümanları soğuturlar. Hayatı dünyadan Müslümanları soğuturlar. Umur maişette lazım olan sayı cihattan beri ederler. El-hak, hayatı sevmek ve onun kadrini bilmek lazımdır. Biraz atlayalım. Artık ne çare, ahir zaman geldi, ne kadar çalışsak boştur diyorlar. Böyle diyerek meskenetle yaşamalı öyle mi? Hükümeti müstebitte böyle işa etmişlerdi. Bu laflar Abdülhamit döneminin laflarıdır diyorlar. Hocalar İttihat mensubu yıllar. İyi ama bu dünyaya bu kadar ehemmiyet verilir mi diyorlar. Evet verilir. Çünkü verilmezse mahvoluruz. Müslümanlara bir alim konuşuyor. Adını söyleyeceğim, tanıdık bir alim. Müslümanlara ne oluyor ki? Her şeyde kaza ve kaderi öne sürüyor. Neyi sürecekler bunu yani? Kaza ve kaderi. Müslümanlara ne oluyor ki? Her şeyde kaza ve kaderi öne sürüyorlar. Başka taraflara yükletemedikleri felaket ve mesaibi, musibetleri kadere tahmil etmek istiyorlar. Kadere yüklemek istiyorlar. Müslümanlar her şeyi kadere tahmil etmekle öyle bir derekeye sukut ettiler ki hem kendilerine hem de Müslümanlığın evsafını, pak olan akidesini adeta mileli sairenin, diğer milletlerin maskarası yaptılar. Müslümanların terakki edememesi kaza ve kadere olan itikatlarıdır. Müslümanlar bu akideyi telkin eden dini bırakmadıkça temettün edemezler diye yabancılar İslamiyet'i ve Kur'an-ı Kerim'i tahkir ettiler, hafife vardılar diyor. Bu cümleler arkadaşlar Ahmet Hamdi Aksekiz merhuma ait cümlelerdir. İşte bu kadar. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayın. Buyur.
Bu bahsettiğimiz düşünürler Osmanlı'nın son döneminde meşrutiyette yaşadılar fakat bir kısmı sonra da yaşamaya devam etti. Cumhuriyet sonrası dönemde de bu tür bir ahlak anlayışının takipçisi mi oldular? Ve ondan sonra gelen nesiller de aynı şekilde şartlar değişti. Nihayetinde meşrutiyet tecrübesi yaşandı fakat artık Cumhuriyet'te bambaşka bir şartlar onları bekliyordu. O şartlarda da aynı anlayışı devam ettirdiler ve onun neticesinde mi şu an böyle yoksa arada başka türlü kırılmalar da gerçekleşti?
Yaşandı mı? Şimdi şöyle, aslında bu insanlardan Cumhuriyet döneminde yetişip de diyelim ki Akseki merhum, bu dönemde de eser veren insanların ahlak anlayışlarında herhangi bir değişiklik olmuş. Yani Akseki'nin 40'larda yazdığı metinler elimizde zaten, yani vefatına kadar neredeyse eli kalem tutan ve yazan diye. Bu ahlak anlayışını sürdürecek. Zaten Türkiye'de ilmiye sınıfından gelip de ahlak konusuyla ciddi olarak uğraşan insanlardan biridir malumunuz. Ahlak Dersleri diye bir kitabı da var. Ayrıca diğer o din dersi kitapları, İslam dini kitabı, bunlarda da ahlak bahisleri fevkalade önemlidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada yani Cumhuriyet devrine intikal ettikleri zaman bu ahlak anlayışlarını tadil ve tasfiyeye tabi tuttular istikametinde bir şey söylenemez. Çünkü bu yeni ahlak anlayışını biraz da haklı bulacağımız gerekçeleri ve sebepleri devam edin. Bunu konuşmamda da söyledim. Yani bu ahlak değişikliğinin aslında hiç yabana atamayacağımız sebepleri ve gerekçeleri var. Hak bile verebiliriz. Ama bunun ortaya çıkardığı bozulma ve değişme arkadaşlar fevkalade ciddiye almamız gereken ve üzerinde eğilmemiz, çalışmamız gereken bir alandır. Ve bugün özellikle 1980'den sonra Türkiye'deki mütedeyyin çevrelerin hayatın içine katıldıkça ahlakı ne kadar çabuk feda ettiklerini her gün daha fazla gördüğümüz bir ortamda bu problem bizim için de giderek daha fazla ciddiyet kesbediyor. Onun için bunlar üzerinde yeniden durmamız lazım. Yani bu sebeplere de eğilerek, tekrar ediyorum, bu yorumlar hüdayi nabit değil, bir zemine dayanıyor. O zemine bakarak bunlara haklı bile diyebilirsiniz. Ama ilmi ve fikri bir yorum sadece sebeplerin getirdiği değişikliklerle sınırlı kalamaz. Burada çok ciddi bir ahlak anlayışı değişikliği var. O bakımdan buna birçok açıdan bakmamız lazım diyelim. Buyurun.
Hocam ahlak hiyerarşisinin en tepesine tevekkülü, işte sabrı, rızayı falan koydunuz.
Hayır. En tepesindeki yani kümeye.
En tepesinde
kümeye. Yani en yukarıda kavramlar. Sence öyle değil mi?
Hayır, en yukarı. Ha. Yalnız biz Müslümanları her birine teker teker sorduğumuzda her birisi ayrı olarak bir ahlak hiyerarşisi belirtiyor. İşte kimisi namus diyor, kimisi başka bir şey diyor. Her birimiz tek bir dine, yani aynı dine inanmamıza rağmen her birimizden farklı bir ses olarak ayrı bir ahlak hiyerarşisi çıkıyor. Yani bu ahlak hiyerarşisini biz dine göre belirlediğimizde aynı dine inanmakla beraber her birimiz farklı bir şey söylüyor. Biz bunu neye göre belirleyeceğiz? Veya yani bu sizin belirlemiş olduğunuz o en tepedeki şeyler siz neye göre belirlediniz?
Şimdi şöyle, ben bir ahlak kavramlarını bir hizaya sokmuş değilim. Tabii ben bununla uğraştım, yani ahlak konusuyla uğraşan biriyim. Ama bu konuşmada size ahlak terimleri işte birinci sırada şu on, ikinci sırada şu on, üçüncü sırada şu on diye bir şey. Ben bahsetmedim. Bu konumuz değil çünkü. Şunu anlatmaya çalıştım. Yani en üst kavramlarda ciddi değişiklikler oluyor. Düşünün ki aşağıdakilerde ne oluyor? En üst kavramlarda, en üst kavramlarda anlaşmayabiliriz yani. Siz ikinci sıraya alabilirsiniz, olabilir. Ama netice itibariyle kanaat, tevekkül, sabır bunlar birinci grupta rahatlıkla müteala edebileceğimiz kavramlardır. Senin sorunun tabii belki farklı bir şekilde cevaplandırılması lazım. Şimdi arkadaşlar, savaşın olduğu bir ortamda veya insanları fedakarlığa sürüklemenin zaruri olduğu bir ortamda bazı ahlak terimleri yükselişe geçer. Savaş ortamında elbette cesaret birinci sıraya çıkar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Veya yine bir diyelim ki Allah korusun büyük bir afet sırasında insanların mallarını canlarını kaybettikleri bir ortamda fedakarlık, diğergamlık, ihsar elbette birinci sıraya çıkabilir. Burada şaşılacak bir şey yok. Namus, bizde gerçi namus arkadaşlar aslında birçok kavramı içinde barındıran kültürel olarak da çok kuvvetli bir ahlak terimidir. Hatta derler ki diye rivayet ediyorum. Türkçe'de acaba aynı şekilde Arapça ve Farsça'da diyebilir miyiz? Bunda şüpheliyim. Türkçedeki arkadaşlar namus, şeref ve iffet kelimelerini Batı dillerine tek kelimeyle tercüme etme şansınız yok. Bir cümle kurmanız lazım. Birkaç kelime kullanmanız lazım. Teknik olarak bunları tercüme edebilirsiniz. Ama Türkçede namusun ifade ettiği çerçeveyi Batı dillerinde karşılığı yok ya. Hatta tekrar ediyorum. Arapçası benden iyi arkadaşlarımız var burada. Yani bu Arapça, Farsça için de geçerlidir bana sorarsanız. Aklıma başka bir şey geliyor da onu size anlatayım mı? Bu namus, namus meselesi üzerinde. Şu anda şöhretli bir hanımefendi kardeşimiz, Müslüman camianın iyi yazarlarından biridir. Bana bir gün bu Türkiye'de Müslüman kadın problemini konuşup müzakere ediyorduk karşılıklı. Hala kendisiyle konuşur, müzakere ederiz. Bir gün bana dedi ki, İsmail Hocam siz de bu namus meselesini sadece kadınlar üzerinden konuşuyorsunuz. Ne yapayım dedim, yani yükünüzü biraz... yani namusun kadında sembolize edilmesinden daha büyük, daha üstlenilecek ne olabilir? Bu erkeklerin namussuzluk, serbest manasına herhalde gelmez. Ama kültürel olarak namus ve iffet kadında temerküz ediyorsa, kadında temessül ediyorsa buna sahip çıkılması gerekmez mi? Bunu bana söyledikten sonra ben bu hanım arkadaşla hala dediğim gibi konuşuruz. Birçok şeyi bana danışır, müzakerelerde bulunuruz ama bazı önemli meseleleri onunla konuşma defterini kapattığımı size söyleyebilirim. Şimdi tekrar sizin sorunuza döneyim. Bu kavramlar hiyerarşisini neye göre yapacağız? Bu elbette mesela ilimlere göre değişir. Bir ahlak felsefesi kitabında kavramların hiyerarşisi ayrıdır. Bir tasavvuf kitabındaki kavramların hiyerarşisi ayrıdır. Bir ahlak felsefesi kitabında arkadaşlar ahlak terimi olarak teslimiyete tesadüf edebilir misiniz? Birinci sıra. Rızaya tesadüf edebilir misiniz? Mesela rıza ahlak felsefesi kitaplarında hemen tesadüf edebileceğiniz bir kavram. Hayır. Ama tasavvufa intikal ederseniz birinci sıra yani teslimiyet açar açmaz karşılaşabileceğiniz bir şeydir. Dolayısıyla bir defa ilimlere göre bu hiyerarşi ve ahlak terimlerinin sıralanışı değişir. Burada hiç yadırganacak bir şey yoktur. Gayet normaldir bu yani. Kur'an-ı Kerim'e göre ahlak diye bir kitap yazsanız veya hadis-i şeriflere göre ahlak diye bir kitap yazsanız bunun da sıralamaları değişik olacaktır, olabilir. Bu yadırganacak bir şey değil. Bu farklılık bizi ahlak konusunda yoldan çıkaracak bir şey de değil. Onun için hem dönemsel olarak hem ilmi olarak ahlak terimlerinin ve kavramlarının yukarıdan aşağıya akışı değişebilir. Ama yine de şunu da anlaşabiliriz herhalde. Ben size desem ki adalet İslam ahlakının hangi düzeyde bir kavramı? Birinci, ikinci, üçüncü. Yani değil mi? Bunu anlaşabiliriz yani. Burada ihtisas gerekmez. Ama bazı şeyler inip çıkabilir netice itibariyle. Burada büyük bir problem yok. Ama senin sorun muhtemelen şeye göre, yani din anlayışlarına göre insanlar ahlak terimlerinin önceliklerini değiştiriyorlar demek istiyorsun. Bu doğrudur ve buna da kısmen hak vermek lazım. Eğer bu ilmi bir metinse zaten tartışmaya açıktır. İlmi bir metin değilse arkadaşlar, bu biraz kişilerin mezhep ve meşreplerine göredir. Hakikaten bazı insanlar için en önemli ahlaki şey işte arkadaşlık ve dostluktur. Böyle insanlar var. Yani arkadaş ve dost canlısıdır. Herkes böyle olamaz. Yani bu şahs bir şey. Dolayısıyla o insan için birinci sırada arkadaş ve dost canlılığı ahlakı tayin eder. Yani buna itiraz etmemiz gerekmez. Biri diğer gamlı, işte birilerine ikram etmeyi, böyle insanlar vardır biliyorsunuz. Yani adam ikram etmek için yaratılmış. Harika yani. Ama bunlar şahs bir şey. Ve bu da yanlış değil. Bana sorarsanız. Evet.
Hocam şimdi Cumhuriyet dönemi İslam alimlerimizin gayesi modern batının belirlediği gündeme göre konuşlanmak ya da işte cevap vermek mi? Yoksa gerçekten yanlış İslam yani Müslümanlarca yanlış anlaşılmış kavramları hikmet gereği yerine oturtmak mı? Yani modern batı tırnak içinde terapiye etmeseydi kavramların üzerine değinilecek miydi?
Şimdi yuvarlak cevap vereceksek şunu söylememiz lazım. Konuştuğumuz problem bu ikisinin müşterek neticesi. Ha, kişi kendisini anlatırken birini öne çıkarabilir. Bu ayrı bir bahis. Ama biz değerlendirme yaparken burada konuşmamın başında çizdiğim üç tablo var ya, şimdi bu üç tablo İslam dünyasında çok etkili olmuş. Ve bir müddet sonra bunlar içselleştirilmiş, yani kendilerine karşı yapılmış bir saldırı olarak algılanmaktan çıkmış, sanki bizim gerçeklerimiz haline gelmiş. Dolayısıyla bu üç tablonun etkili olduğunda hiç şüphe yok. Bugün de var. İşte bugün de Avrupa'ya gidip gelenler bize cennet tasvirleri yaparlar. Süt dök yala kardeşim, caddeler. Efendim cüzdanını bir yere unut, üç gün sonra git orada bul. Neresiyse buralar. Bakınız bu hala yaşıyor. Efendim sözlerinde duruyorlarmış. Ondan sonra hile hurda yokmuş. Yani bu tamamen kurgu. Böyle bir şey yok. Avrupa'nın büyük şehirleri İstanbul'da daha güvensizdir. Daha pistir. Güvensizlik hele akıl almaz boyutlardadır. Yani İstanbul cennettir yani Londra'ya, Paris'e göre. Ben buralarda uzun müddet yaşamadım ama açık gözlü olduğum için. Teşebbüt miktarı. Şimdi bakınız bu insanların bunu yapan hocalarımız yani üniversiteden hoca gidiyor. Dönüşte böyle Avrupa tasvirleri yapıyor. 28 Mehmet Çelebi Efendi'den beri böyle bu. Başka şeyler de var. Bu papazlar gizli gizli Kur'an okuyorlar. Zaten buldukları bütün hakikatleri Kur'an'dan buluyor falan. Böyle şeyler de var. Şimdi bunun etkili olduğunda şüphe yok. Fakat modern dönemde aynı zamanda tırnak içerisinde gerçek bir dini hayat arayışı var. Bu gerçeği tırnak içerisine aldım. Çünkü buradaki gerçek problemlidir arkadaşlar. Yani gerçek dediği şey gerçekten İslam mıdır? Yoksa bu biraz günün şartlarına daha uygun bir gerçeklik midir? Bu Kur'an İslam'ı da böyle bir problem taşıyor. Çok ciddi bir problem. Ama her ne olursa olsun İslam dünyasında hem kurumların hem kişilerin hiç şüphesiz yeni bir dindarlık kuvvetli bir dindarlık ve buna bağlı olarak kuvvetli bir din arayışı, anlayışı da var. Onun için tahlil yaparken bunlardan birini öne çıkararak tahlil yapabiliriz. Ama bu ikisini de ciddiye almak ve ikisini de hesaba katmak zorundayız. Ama şey serbest. Hangisini öne çıkaracaksınız? İstediğinizi öne çıkarın. Ama sadece biriyle çalışırsanız bu muhtemelen bizi yetersiz bir noktaya götürecektir. Peki son soru olarak bunu alalım. Buyurun.
Şimdi hocam zihnimdeki soruyu inşallah düzgün bir şekilde aktarabilirim size önce. Bir de bunu belirteceğim. Hani konuşmamızın ilk başında dediniz ki kavramlar ya da terimlerin içleri nasıl dolduruluyor? Şimdi benim zihnime takılan şu tevekkül, Hazreti Ali örneğini verdiniz ya. Biz yaşadığımız modern çağda sizin söylemlerinizden ben ümmileşmemiz gerektiğini algılıyorum.
Hayır hayır. Böyle bir şey söylemiyorum. Sadece dar alanın dışında alanlar olduğunu da bileceksiniz. Yani bugün yaşıyorsunuz siz. Bugün yaşıyoruz.
Evet, şimdi...
Dolayısıyla bugünü göz ardı edemeyiz. Biz 16. yüzyılda yaşamıyoruz. 19. yüzyılda da yaşamıyoruz. Bugün yaşıyoruz. Ve bugün şunu savunamayız arkadaşlar. Bugün İslamiyet'i en mükemmel düzeyde yaşayamayız. Böyle bir iddiada bulunabilir miyiz?
Hayır.
Hayır. Dolayısıyla biz bugün yaşıyoruz ve İslamiyet'i en mükemmel şekliyle anlama ve yaşama hakkımız ve vazifemiz var. Dolayısıyla dün ve bugün olanları hesaba katmak zorundayız. Bu size anlattığım problemleri es geçemeyiz. Bunlar bizim problemimiz çünkü. Bizim kafamızda bunlar yani. İlahiyat Fakültesi'nin dershanelerinde, koridorlarında, hayatımızın içinde. Bunu yok sayamayız. Bunu yok sayarsak arkadaşlar realiteden uzaklaşırız. Ama biz vatandaş olmadığımız için, bu işin ilmiyle, fikriyle uğraşan insanlar olduğumuz için bugün olanı anlayabilmek için geriye doğru gitmemiz lazım. İnkıtasız yalnız, kesintisiz, öyle Kur'an İslam'ına atlayarak hiçbir şey yapamayız. Kesintisiz geriye doğru gideceğiz. Tabii pınar hiçbir zaman leke kaldırmayan pınar orada. Fakat buradan oraya atlama şansımız yok arkadaşlar. Bu bir vehimdir. İlmi olarak zaten böyle bir şey yok. İlim bunu reddeder. İlim dediğiniz şey geriye doğru gidebildiğiniz kadar inkıtasız gideceksiniz. Ahlakta da böyle. İnkıtasız gideceksiniz. Yoksa ümmi olmak, yani ümmi olmak bir fazilet değil. Ayrıca bir defa kafanız bozulduysa bir daha o kafayı düzeltmeniz de mümkün değil.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.